Ayrım 5, Bir Cem Karaca Kitabı, Gökhan Aya, sayfa 50. Hüseyin Sultanoğlu'na katılımından sonra yapılan provalarda aynı ekipmanla aynı parçaların çalışılıyor olmasına rağmen çok daha sağlam sonuçlar alınıyordu. Karaca'nın da keyfi yavaş yavaş yerine gelirken kardeşler bloğu artık biraz daha mutluydu. Parçaların Sultanoğlu'na öğretilmesi süresince gerçek anlamda kardeşler bandrolü taşıyan birkaç türkü ortaya çıkarıldı. Bu da tabii ki güzel bir gelişmeydi. Ama grup bu pozitif enerji şarjlarını yaşarken halen oldukça negatif bir ekipmanla çalışmalarını sürdürüyordu. Bu da gittikçe artan verime kaçınılmaz bir eksi değer getiriyordu. Sultanoğlu ile bir iki konser verildi ve olumlu sonuçlar alındı. İşte bu vakitlerde Cem Karaca, Ruhi Sudan öğrendiği bir epik türküyü grup gündemine getirdi. Bilinen adıyla Dadaloğlu, düzenleme açısından üstünde uğraşılması gereken ilginç bir türküydü. Kardeşler bu türkünün üstünde çalışmaya başladığında Cem Karaca, Türkiyola Plak şirketinin sahibi Yılmaz Asocal ile grubun teknik donanımına ait bazı sorunları çözmek amacıyla yaptığı görüşmelerden belirli bir karar alarak anlaşmaya varmıştı. Anlaşmaya göre Cem Karaca kardeşler Almanya'ya gidip birkaç plak dolduracak, hem ekipman hem de isim sorunları üzerine şeytanın bacağını kıracaktı. Bunun için Cem Karaca'nın Almanya'ya bir iki ziyaret yapması ve hazırlıkları tamamlaması gerekiyordu. Bu ziyaretlerin ilki Haziran ayında oldu ve iki hafta sürdü. Ay sonuna doğru Türkiye'ye dönen Karaca, günün yeni isim yapmaya başlayan şarkıcılarından Meral Küçük Erol'un da bulunduğu 15 günlük bir turnede kardeşlerle beraber Ege bölgesinde konserler verdi. Bu turnenin sonunda kardeşlerle helalleşti. ''Çocuklar ben gidiyorum. Hazırlıkları tamamlayınca sizi arayıp haber vereceğim. Siz de gelince kayıtlara gireceğiz.'' Cem Karaca Almanya'ya 1970'in Haziran ayında gitti ve grup onun gidişiyle hem düzenlemeler üzerinde Türkiye ayağında yapacakları son rötuşları yapmaya hem de pasaport vize işleriyle ilgilenmeye başladı. Ancak Karaca'nın çıkışından kısa süre sonra ülke çapında bir kolera salgınının yayılmaya başladığına dair haberler çıkmaya başladı. Ve durumun ciddi olduğuna karar veren hükümet yurt dışına giriş ve çıkışları yasakladı. Bu durumun ne zaman biteceğine dair bir bilgi doğal olarak verilmedi. Kardeşler şimdi ne yapacağız diyerek düşünmeye başladılar. Ve sonra Karaca ile yaptıkları telefon görüşmeleri sonucunda şöyle bir karara vardılar. Cem kardeşlerle birlikte yapılması planlanan türküleri Almanya'da Ferdi Klein Orkestrası eşliğinde plaklaştıracak ve bunlardan kazanılan parayla müzik ekipmanı alacak, kardeşler ise Cem'e olan borçlarını zaman içinde kazandıkları parayla ödeyeceklerdi. Şu içinde yaşadığımız 90'lı yıllarda benzerini görmenin mümkün olmadığı bu dayanışmayı gerçekleştirebilmek için Karaca hemen eski dostları Werner Müller ve Ferdi Klein ile irtibata geçti. Parçaları Ferdi Klein'in şefliğinde yine Werner Müller Orkestrası kaydedecekti. Bu arada kardeşlerin yapılmasına muhalefet ettikleri tek parça Dadaloğlu'ydu. Parçanın özgün düzenlemesi tamamen onlara aitti ve bu plağın kardeşlerin ismiyle piyasaya çıkmasını istemelerinden ziyade uygulayacakları bazı ince nüansları sadece kendilerinin çalabileceğini düşündüklerinden diğer türküleri Cem Karaca'ya bıraktılar. Bu zaman zarfı Cem Karaca ve kardeşler için aslında kayıp gibi görünse de aslında iki taraf için de verimli geçti. Cem Karaca parçaların düzenlemelerini her ne kadar Werner Diaz'a bırakmış olsa da Apaçlar zamanındaki gibi komplike, yaylıların, nefeslerin ve vokal gruplarının birbiriyle interaktif bir uyumda gittiği aranjmanlardan ziyade Türkiye'ye dönüp kardeşlerle çaldığı zaman kardeşlerin grup formatına uyabilecek şekilde bir enstrüman dizilimi olduğu aranjmanların yapılmasını sağlamıştı. Kendisi ve Werner Diaz'in süpervizörlüğünde yürüyen çalışmalarda Karaca akademik bilgiye sahip olmamasına rağmen aranjman çözümlemelerine dair ilk ciddi fikirlerini bu Alman orkestrasıyla beraber çalıştığı zaman elde etmeye başladı. Kardeşler ise İstanbul'da hızla çalışmalara devam ediyordu. Karaca'nın gruptan ayrı kaldığı bu dönem kendilerine tam anlamıyla grup sıfatını kazandıracak kişisel ve müzikal entegrasyonun sağlanması ve grubun cesur denemelere herhangi bir yapımcının veya başka bir etkenin tecimsel kaygılarla müdahalesinin olmadığı bir zeminde girebilmesi açısından oldukça verimli bir dönemdi. Ancak bu sessiz yürüyüş tabii ki dinleyici kesiminin büyük çoğunluğu tarafından hissedilmiyor ve Cem Karaca apaçlarla parlayıp apaçlarla sönen bir yıldız mı veya kardeşlerle rüştünü ispatlayabilecek mi soruları halen daha zihinlerde cevap arıyordu. Sonunda 1970 Ağustos'u geldiğinde Cem Karaca İstanbul'a elinde bantlar ve bir dolu ekipmanla döndü. Kardeşler mutlu bir şekilde yeni enstrümanları ve ses düzenleriyle kucaklaşırken Cem Karaca ile çalışmalara sürpriz bir müzisyenle beraber başladılar. Alex Viska. Almanya'da bir gün Don Kilisesi'nin önündeki caddede yürüyordum. Orada çoğu zaman sokak müzisyenleri olurdu ve çoğu da gitaristti. Normalde onlara pek dikkat etmezken bir gün bir tanesi ilgimi çekti. Çaldığı şeyler orada her zaman çalan gitaristlerin çaldıklarından çok farklı değildi. Ama bu çocuğun farklı, güzel bir swingi vardı diyor Karaca. Üstüne üstlük çok şişman, kızıl saçlı, ilginç bir tipti. Eğildim sordum, Türkiye'ye gelir misin diye. Bilemeyeceğim dedi, anneme sormam lazım. Viska'nın annesiyle konuşmaya gittiklerinde ama oğlum orada kılıçlı kalkanlı adamlar seni keserler gibi bir yakınmayla karşılaştıklarını söylüyor Cem Karaca. Ama bakın ben hiç öyle görünüyor muyum? Yok öyle bir şey dedim ve sonunda zar zor Alex'in Türkiye'ye gelmesine ikna ettim. Sonuçta Karaca'yla beraber İstanbul'a gelen Viska kardeşler için de hoş bir sürpriz oldu. Sempatik kişiliği de kısa sürede grup elemanlarına kanı ısınan Viska da Ağustos 1970'te bir kardeş oldu. Grup tam oturmuşken Alex Viska'nın gelmesi ilginç bir durum oluşturdu. Gruba eğer yeni bir eleman gelecekse bunun bir klavyeci olmasını istiyordu kardeşler. Oysa yeni gelen bir gitaristti ve doğu müziğine pek merakı olmayan tamamen blues kökenli bir psychedelic rock gitaristiydi. Sonuçta katılımı iyi sonuç verirse verir, vermezse de vermesin bir deneyelim kararına varıldı. Alex Viska'nın Türkiye'ye gelmesindeki maceracılıktan başka bir sebep de Cem Karaca'nın günde ne kadar kazanıyorsun sorusuna en fazla 20 mark şeklinde bir yanıt alması üzerine Türkiye'ye gelip bizimle çalışırsan daha fazla kazanırsın şeklindeki açıklamasıydı. Karaca'dan İstanbul'a dönmesiyle birlikte Almanya'da yapılan parçaların baskı işlemlerine geçildi ve Eylül'ün son haftasından Kasım'ın ikinci haftasına dek 4 adet yeni Cem Karaca 45'liği göbeklerinde Cem Karaca'nın adı ile Türkiye Ola'dan yayınlandı. Sırayla Emmioğlu, Kendim Ettim Kendim Buldum, Atsız ve Muhtar 45'likleri plak vitrinlerine 6 hafta içinde yerleşirken Cem Karaca kardeşler topluluğu da hit olmasını bekledikleri ve kendi adlarıyla yayınlanacak olan ilk 45'liklerinin kayıtlarını tamamladı. Topluluğun ekipman ve nakit ihtiyacını karşılaması için yapılmış 4.45'lik ise Kasım ayı boyunca satıldı durdu. Yapılan işe ticari bir açıdan bakınca ne derece yanlış, daha da doğrusu zararlı bir adım atılmış olduğunu görüyoruz. Çünkü bir şekilde isim yapmış herhangi bir müzisyenin 45'lik gibi flash şarkı üretimi için uygun olan bir formatın yaygın olduğu bir pazarda ard arda çok az reklamla tam 4 tane 45'liğinin piyasaya sürülmesi o müzisyenin normalde ölümü demektir. Zira belli bir parçanın tutulması için belli bir süre gereklidir ve tüketicinin bu plağa verdiği kredinin bitmesi ki bu 1-2 haftadan birkaç aya kadar sürebilir gerekir. Bu gerçeğe rağmen Cem Karaca'nın adıyla piyasaya sürülen bu 4 plağın hiçbiri hit olmadı ama yine de maliyetleri kurtaracak kadar sattı. Bu da 1969 sonbaharından o vakte kadar çok tutulan bir plakla gündeme gelmeyen Karaca'nın günün gençliği tarafından ne derece önemsendiğini gösteriyor. Plaklara gelince bunlardan ikisi Anadolu rock, diğer ikisi pop tarzdaydı. İlk gruba girenler Emmioğlu ve Kendim Ettim Kendim Buldum 45'likleri. Daha önce de dediğimiz gibi bu 45'liklerde normal bir rock müzik grubunun enstrümasyon dizilimine sokulmuş bir Ferdi Klein orkestrası ile karşı karşıyayız. Werner Müller Orkestrası'nın gerek Türkiye'de, Türkiye'den çıkan solo orkestra plaklarında, gerekse dışarıda yine sadece kendi isimleri hesabına çıkmış long playlerinde dinlediğim orkestra ile Cem Karaca'nın bu iki plağındaki orkestranın uzaktan yakından alakası yok. Son derece açık bir şekilde adeta bir rock grubu formatına geçmiş olan Werner Müller Orkestrası'nın gerçekten son derece parlak performansı alkışa değer. Emmioğlu faz distorsiyonlu bir gitarla açılıyor, parçanın vurgulu ritmine çok uygun bir bas davul çizgisi kullanan orkestraya az ama eğlenceli nitelikteki öz müdahalelerle katılan nefesliler, Cem Karaca'nın parçanın espritüel havasına müsait güçlü vokaliyle birleşince son derece neşeli ve başarılı bir Emmioğlu yorumu ortaya çıkıyordu. Arka yüzde bulunan ve sadece akustik gitar, bas gitar ve davulun bulunduğu başarılı bir Emrah yorumu O Leyli ile beraber bu 45'lik arka arkaya çıkan 4 plak arasında en çok ilgi göreni olmuştu. Emmioğlu'ndan sonra piyasaya çıkan Cem Karaca plağı kendim ettim kendim buldum. Bu 4 plak arasında müzikal açıdan en ilginciydi. Yanı sıra ticari açıdan da en çok rağbet gören plak oldu. Bu 45'likte Emmioğlu gibi Werner Müller'in orkestrasını grup formasyonuna indirgemesiyle yapılmıştı. Kendim ettim kendim buldum bir Neşet Ertaş türküsüydü ve o günlerde epey popülerdi. Werner Diaz'in Türkiye'ye getirdiği şahane Hammond org yorumunu sunabilmek için John Lord veya Keith Emerson'a ihtiyaç olmadığını rahatça görüyoruz. Sadece parçanın girişinde kullanılan bağlama dışında akustik gitar, bas gitar ve davuldan oluşan sağlam ritim bölümünün üstüne olabildiğince nazikçe işlenmiş ve düzenlemesi son derece ustaca yapılmış olan Hammond org partisyonu, çoğu yine 1970'de yapılmış olan diğer kendim ettim kendim buldum, Erkin Koray Yeraltı Dörtlüsü'nün psychedelic ve Hint etkili yorumu dışında yorumlarının fersah fersah önündeydi. Plağın diğer yüzündeki Erenler ise biraz tartışmalı bir çalışma olarak Karaca diskografisinde yerini aldı. Erenler çalışmalarım içinde en kötüsüdür diyor Karaca. Süleyman Erguner'in plağını dinleyip klasik aranjman yazdılar. Playback hazır sesler geliyor kulağıma ama başka Erenler'di o Erenler. Bu çalışmayla ilgili rahatsızlığını böyle anlatıyor Karaca. Müzikal olarak biraz eksik bir çalışma olan Erenler'de Werner Diaz'in gerçekten de biraz kolaycılığa kaçtığını görmemek mümkün değil. Sonuçta öyle ya da böyle kendim ettim kendim buldum 45'liği o güne dek çıkmış en ilginç Anadolu rock 45'liklerinden biri olarak hatırlanacak. Bu iki Anadolu rock 45'liğini az önce de söylediğimiz gibi iki tane de pop 45'liği izledi. Daha doğrusu ne kadar doğru olduğu tartışılabilir, hafif batı müziği tarzındaydılar. Muhtar 45'liği ile aynı adı taşıyan parçada Anadolu pop'a göndermeler olsa da bu iki 45'lik genel karakteristikleri bakımından Apaçların 1968'de Almanya'da yaptığı pop parçalarla aynı özellikleri taşıyordu. İşte bu tarzın perspektifinden bakıp rock mevzunu bir kenara bırakırsak görürüz ki yine oldukça kaliteli iki plak üretilmiş. Özellikle Atsız ve Unut Beni parçalarının bulunduğu plak biraz Apaçlar döneminde söylemiş olduğumuz sözlere benzeyecek ama Türkiye'nin o dönemdeki müzikalitesinin çok üstünde seyreden ve bu tarzın olmazsa olmaz özelliklerinden naif ve yapay duygusallıktan uzaklaşabilmiş bir çalışma. Parçaların ikisi de slow yapıdaydı. Cem Karaca alışılagelmiş sesinden epey uzaklaşıp şarkıların havalarıyla örtüşen başarılı vokalleriyle şaşırtıyordu. Bu iki parça yüksek kalitelerine ve ikisinin de hit olma şansına rağmen yoğun bir ilgi görmediler. Bunun en önemli sebeplerinden biri tabii ki arka arkaya çıkarılan 4.45'liğin piyasa içinde yarattığı Cem Karaca enflasyonundan dolayı parçaların gerek yazılı basında gerekse radyoda doğru dürüst yer alamamış olmasıdır. Kendi çapında oldukça başarılı bir 45'lik olan Atsız'la hemen hemen aynı zamanda çıkan Muhtar'da Werner Müller'in klasik orkestra formasyonuna geri döndüğünü görüyoruz. 45'lik piyasaya çıktığında plağı yalnızca bir yıldız vererek değerlendiren Hey dergisi, her şey güzel ama Cem Karaca bu plağında herhangi bir yenilik sunmamış diyerek eleştirisini getiriyor. Belki de bu 4.45'lik içinde en silik olanı böyle nitelendirerek işaretliyordu. Sözleri açısından Karaca'nın daha kişisel bir yaklaşımda bulunduğu Muhtar'da Anadolu Pop'a göndermeler yapan, Baba'da ise melodik bir pop rock parçası sunan Karaca, Muhtar'ın yine grup formatında kaydedilmesini sağlamıştı. Sonuçta Türkü Ola etiketli ve çoğunlukla başarılı 8 parçadan oluşan bu 4.45'lik gruba gereken maddi desteği sağladı. Hatta Karaca bu kayıtlar sırasında gene Ferdi Klein Orkestrası ile birkaç parça daha kaydetmiş ve yedekleme mantığıyla bu parçalar plaklaştırılmadan band deposuna kaldırılmıştı. Plakların satışı sürerken Cem Karaca kardeşler kayıtlarını tamamladıkları ilk 45'liklerine ait bantları Yılmaz Asocal'a götürmüşler ve dinletmişlerdi. Ama herhalde Dadaloğlu türküsü için ne olursa olsun böyle bir tepki beklemiyorlardı. Ama çocuklar bu opera gibi bir şey yahu. Hit olmasını düşündükleri parçaya karşı plak şirketi patronunun böyle bir tavır alması karşısında umutlarını Alex Viska'nın bestesi olan ama Cem Karaca tarafından Türkçe söz yazılıp grupça düzenlemesi yapılan Kalender adlı parçayı ön plana çıkaracaklarını söyleyerek ikna eden Cem Karaca kardeşler ilk plakları Dadaloğlu'nu 1970 Kasım'ının son günlerinde piyasaya sürdüler. Daha önce de belirttiğimiz gibi Dadaloğlu'nun hem Cem Karaca kardeşler grubunun rüşvetini ispat etmesi hem de Cem Karaca'nın Türkü Ola etiketli 4.45'liğinin arasından sıyrılabilmesi açısından önemi büyüktü. Karaca dışarıdayken kardeşler deney yapmak için yeterince vakit bulmuşlardı ve bunların ürünlerini plağa aktarabilmek için de sabırsızlanıyorlardı. İşte Dadaloğlu'nda bu serüven başladı. Kardeşler başlangıçta tamamen batı enstrümanlarıyla çalışırlarken artık gruba bağlama, ıklı, meydan davulu gibi yerli sazlar da bulunuyordu. Kardeşlerin ses örgüsünün en karakteristik noktalarından biri haline gelecek olan ıklığın gruba girişi de biraz tesadüfi olmuştu. Seyhan bir gün geldi, bakın eskicilerin çarşısında ne buldum dedi diyor Cem Karaca. Bir baktık sorduk, peki biliyor musun bunu çalmasını diye. Sonra Seyhan enstrümanını evirdi, çevirdi, çalmasını öğrendi. Böylece ıklığı çalmaya başladı. Türkofon'un patronu Yılmaz Asocal günün piyasa koşullarını göz önüne alarak bu opera gibi bir şey, bunu nasıl satarız demişti. Ama plak piyasaya çıktıktan birkaç hafta sonra bu tasaları unutturacak bir başarı yakaladı. Ve 1971 yılının ocağında günün plak listesi tutan dergilerinde bir numara oldu. Dadaloğlu'nun bu başarıya ulaşması gerçekten enteresan bir olaydır. Anadolu pop akımı 60'ların başından beri gelen birikimlerin ilk olgun değerlendirmelerine 1969 sonu ve 1970 yıllarıyla beraber almaya başlamıştı. Müzik kültürü ve tavrı açısından bir rock grubu olan Moğolların 1970 senesi hitleri Dağ ve Çocuk hem Moğolların hem de Anadolu pop akımının ilk gerçek hiti olmasının yanı sıra müzik yapan halk bunu istiyor tavırlı, kolaycı, tamamen yabancı formlarda ve yabancı dilde müzik yapanların desteklenmesine altın mikrofon yarışmalarının başarısından sonra gelen en ciddi darbeydi. 1967-68 döneminde Erkin Koray'ın Kızları da Alın Askere ve 1960-70'te Barış Manço'nun Ağlama Değmez Hayat ve özellikle Dağlar Dağlar 45'likleriyle yakaladıkları üstün satış başarısı 60'ların ortalarından beri bu tür üstünde güzel çalışmalar yapmış diğer grupların halktan ilgi gören deneylerinin de temsili mükafatıydı. İşin ilginci bu akıma gönül vermiş genç insanlar İstanbul'un kıymetli ve köklü okullarında okumuş, ilk taşra izlenimleri ilkokul kitaplarında ve belki de roman sayfalarında sıkışıp kalmış, üstüne üstlük erken başlayan müzik hayatlarının çoğunlukla rock'n'roll gibi %100 İtalyalı bir müzik tarzının şarkılarını söyleyerek başlatmışlardı. Bunu unutmamak gerekir. Yılmaz Asocal'ın Dadaloğlu ile ilgili endişeleri boşuna değildi. Kendisi çoğunlukla kentli kesimin tükettiği tarzlarda müzik basan bir plak şirketinin sahibiydi. Daha doğrusu kendi şirketinin imzalı sanatçıları bu yön içindeydi. 1970 sonlarına dek piyasaya çıkan ve ilgi gören o günlerin tabiriyle ulusal Türk müziği plakları, sözel ve müzikal içerik bazında ticari sınırların kendine uzak tuttuğu uzun hava gibi formlardan uzaktı. Daha doğrusu ağır türküler değillerdi. Dönelim Dadaloğlu'na. Parçanın başındaki bağlama partisyonundan sonra Cem Karaca'nın sarsıcı enfeslikteki güçlü sesi türkünün uzun hava kısmına bağlanıyor. Bağlama, bas gitar ve davulun beraber girmesiyle çalınan temanın tekrarlarıyla parça bitiyordu. Teknik açıdan oldukça basit bir parça olan Dadaloğlu aslında oldukça dikkatli yapılmış bir aranjman anlayışının ürünüdür. Özellikle parçanın uzun havadan çıkıp ritim kazandığı bölüme grubun getirdiği yorum, parçanın kronik bir oyun havasına dönüşmesine engel olmuştu. Parçanın epik destansı havasının korunması için gittikçe basit ama yerinde vurgularla çalınan müziğe yeni eleman Alex Viska bir katkı getirememiş, hatta kayıtta yer alamamıştı. Ünal Büyükgöneş bütün iyi niyetli çabalarımıza uğraşmamıza karşın daha önce yapmış olduğumuz düzenlemenin en önemli özelliği olan firesiz model duyumu biraz da olsa bulandırma kaygısı bizi kayıtta Alex'e yer vermemek zorunda bıraktı. Sonuçta çıkan parça Anadolu pop akımının o zamana dek çıkan en sıra dışı yapıtı olarak tarihteki yerini alıyordu. Tabii Cem Karaca da Bay Dadaloğlu lakabını...
5. ayrımın sonu. Sayfa 60.